Ayrım 4.
Bu düşme duygusu, bu aşırı güvensizlik kazanç hırsını kamçılamış, onu para düşkünü yapmıştı. Bir tek kendisi farkındaydı bu durumun. Bir de Mehmet. Oysa görünüşte her şey eskisi gibiydi. Baş vezirdi. Yeni padişahın eski baş veziri Koca Halil'di yine. Murat'ın Murat çekildiğinde çocuk padişah Mehmet'in, Mehmet'i tahttan uzaklaştırdığında yine Murat'ın, sonra yine Mehmet'in baş veziri olmuş, değişen koşullara, geçen yıllara karşın konumu değişmemişti. Ama bir süredir yetkilerinin azaldığını, sözünün divana dek ulaşmadığını, bundan böyle de ulaşamayacağını biliyordu. Biliyordu ya, bilmezden geliyordu işte. Bir şeyler umuyor, durumun kendi lehine değişmesini sağlayacak bir olay bekliyordu. Örneğin kuşatma kaldırsaydı eski nüfuzuna kavuşabilirdi yeniden. Haklı olduğunu, bunca yıldır devlet yönetiminde edindiği deneyimin hiç de yabana atılmaması gerektiğini genç padişaha kanıtlayabilir, devşirmelerle derviş takımının divandan uzaklaştırmalarını sağlayabilirdi. Umutlandı birden, sakalını sıvazladı. Öyle ya, değirmende ağartmamıştı bu sakalı. Zekice gülümsedi. Onu böyle sorgusuz, sualsiz bir tavuk gibi boğazlatamazdı Mehmet. Osmanlı soyu Çandarlı kanını öyle kolay akıtamazdı. Kökeni belirsiz bir devşirmeye, saraya kapılanmış bir sığınma değildi o. Cenderili Kara Halil'in torunu, Türkmen'in devlet katında devamı Osmanlı'nın orta direğiydi. Umutla ışıldadı gözleri, sonra birden bembeyaz kaşlarının altında donup kaldı ışıldılar. Konstantinye'nin az önce düştüğünü unutmuş gibiydi. Kent düşmüştü. Mehmet'in çevresindekiler haklı çıkmış, kent alınmıştı. Şimdi alıcı kuş gibi üzerine çullanacaklar, kellesini isteyeceklerdi padişahtan. Evet, kellesini. Peki neden kimseler yoktu ortalıkta? Mehmet onu tutuklatmak için daha ne bekliyordu? Bir mızrak boyu yükselmişti güneş. Otağı neredeyse dikey vurup içerisini ısıtmaya başlamıştı. Ne tuhaf, kimseler yoktu görünürde. Herkes kendi hizmetkarları bile yağmadan pay almak için kente mi gitmişlerdi? Halil'i karanlıkta tek başına kalmış gibi bir duyguyla ürperdi. Padişah yağma biter bitmez ordusuyla Edirne'ye dönse, yıkık Bizans surlarının önünde ölülerle yalnız bıraksa onu daha mı iyi olurdu? Yağmalanmış, yanıp yakılmış kentin sokaklarında ne yapardı tek başına, nereye gider, hangi saraya baş vezir olurdu? Tek başına, yersiz yurtsuz, en kötüsü de mühürsüz, evet mühürsüz bir baş vezir. Ölüm yeydi, kent düşmüştü işte. Murat'ın ölümüyle başlayıp gece düşlerinde süren düşme duygusunun kendi düşünün de sonunu getirecekti. Konstantinye'nin sonu. Ölüm yedi ya, bir gece uyur uykusundan uyandırılıp harem ağasıyla bostancıların refakatinde huzura çıkarıldığında ölümden ilk kez korkmuştu. İlk ve son kez. O geceki saflığına güldü. Konağın kapısını palasıyla güm güm gümleten harem ağasının korkunç görüntüsü geldi gözünün önüne. Meşalinin kızıl ışığında siyah yüzü parlıyor, kocaman ağzında mezar taşları gibi çarpık çırpık dişlerinin beyazı bir yanıp bir sönüyordu. Işıltılı kara gözleri fıldır fıldırdı. Sultanın kendisini hemen beklediğini söylediler. Böyle apar topar saraya götürülüşüne bir anlam veremediyse de soğukkanlılığını yitirmemeye çalıştı. Giyinip aşağıya indiğinde paniğe kapıldı birden. Tam sokak kapısını açmak üzereyken dönüp merdivenlere hızla çıktı, hazine odasına girip herkesten, en yakınlarından bile gizlediği, bakmaya kıyamadığı pırlanta kaplı altın kutuyu içindeki değerli mücevherlerle birlikte yerinden alarak kaftanının koltuk altına sokuşturdu. Halil otağda döşeğine uzanmış, Edirne'de bir gece yarısı kendisini uykudan kaldırıp huzura götüren bostancıların yeniden gelmelerini, bu kez onu Cehennüma kasrına değil, doğru zindana götürmelerini beklerken anımsıyor. Doruk ısrağının bir türlü ilerlemek istemeyişi, sıraya yaklaştıklarında koltuk altındaki kutuya her adımda daha bir sarılışa geliyor aklına. Asıl yoldan değil de arkadan, tavuk ormanının içinden geçerek götürülüşü yüreğine korku salıyor. Köprüden geçerlerken bir an suya atlayıp kaçmayı düşündüğünü, nasıl olup da böylesine bir düşüncenin aklından geçebildiğini anlamaya çabalıyor. Sonra Cehennüma kasrının mermer merdivenlerini, yüksek duvarlarını, duvarlardaki demir parmaklıklı pencerelerle karanlıkta heyula gibi dikilen külahlı kuleyi yeniden görüyor. Çatının orta yerindeki iki katlı dikdörtgen zeminden başlayıp yukarıya doğru silindir biçiminde yükselen kule, köşkten çok bir zindan görünümünü veriyor yapıya. Çıt yok çevrede. Herkes uykuda olmalı. Yalnızca köşkün harem dairesine yakın bir pencerede ışık var. Karanlık suya vuruyor ışık. Rıhtımın yosunlu taşlarını, kayıkların bağladığı demir halkaları aydınlatıyor. Nilüferlere de vuruyor. Her biri çarşaf büyüklüğünde açmış nilüferlere. Derken bir kurbağa sıçrıyor kıyıdan. Işığa dalıp çıkıyor. Karanlık suda yitiyor sonra. Tuncay ile Meriç'in karıştırdığı yerde uğulduyan suların ürkütücü sesiyle irkiliyor Halil. Gece göründüğü kadar sessiz değil demek. Dönüp duruyorlar sular. Suda balıklar birbirlerine saldırıyor. Binbir haşerat, bördü böcek can derdinde. Selvilerin rüzgarda hışırdadıklarını duyuyor. Aynı anda bir baykuş çığlığı, sonra bir tane, bir tane daha. Çığlıklar bir ölüm korosuna dönüşüyor. Ölüm, ölüm karanlıkta kol geziyor işte. Suda balık, dalda baykuş, servide rüzgar oluyor. Köşke girer girmez bir pala suretinde karşılayacaklar onu da. Başını gövdesinden ayrı verecek. Behmet, baskında yakalanmış adi bir hırsız gibi böyle sorgusuz sualsiz öcünü alacak ondan. Kanı mermere damlayacak. Çandarlı'nın soylu kanı. Ürperiyor Halil. Karşıda ağaçların arasında beliren Cihanüma kasrının bir kan titremesinde yayılıp genişleyen bir sıcak atışta dalgalandığını görüyor. Oysa bir süredir top ve lağım ustalarıyla, dervişlerle, Buhara'dan, Şam'dan, Kahire'den gelen bilginlerle dolup taşan bu acayip kuleli köşkün eşiğinden olağan zamanda girmek için neler vermezdi. Ama Cihanüma'nın kapısı herkese, dervişlerle elçilere bile açıktı da bir tek ona, Veziroğlu Vezir, Vezir-i Azam Çandarlı Koca Halil'e kapalıydı. Kaderde gece yarısı bir kaçak gibi böyle kelle koltukta girmek varmış demek Cihanüma'ya. Harem ağasıyla bostancıların onu sultan odasının eşiğinde bırakışlarını anımsıyor. Kapıyı açınca Mehmet'i saç baş darmadağın yatağında otururken bulmuştu. Varıp elini öper öpmez pırlanta kaplı altın kutuyu bırakmıştı önüne. Padişahım, bu saatte huzura çağrılınca eli boş gelmemek devlet ricalinin töresindendir. Sen ne diyorsun Lala? Diye karşılık vermişti. Uyku tutmadı bütün gece. Yatakta dönüp durdum. Bu Lala sözcüğü içindeki korkuyu söküp atmıştı. Halil'in rahatlamıştı. Lala diye tekrarlamıştı Mehmet. Konstantinye'yi almadan bu ölümlü dünyada rahat yok bana. Tek muradım var. İki dünyada da bir tek muradım. Konstantinye'yi almalıyım. Seni Rum İmparatorluğu'nun çoğu topraklarına sahip kılan Allah, Konstantinye'yi de sana ihsan edecektir sultanım. Birden gözleri parlamıştı Mehmet'in. Kıvılcımlar saçılmaya başlamıştı kan çanağına dönmüş uykusuz yorgun gözlerinde. Bakmıyor, kömür ocağına körük çekiyordu sanki. O zaman bana getirdiğin şu kutunun içinde hazineden daha fazlasını veririm sana Halil. Yeter ki yardım et, kenti tez alalım. Atımın sancağını bir an önce dikelim kentin bucağını. O gece Cihanüma kasrında aralarında geçen konuşmayı anımsarken hala nasıl bunca saf, gerçeklerden bunca uzak olabildiğine şaşıyor Halil. Mehmet'in ona ihtiyacı vardı. Onsuz zapt edemezdi Yeniçeri'yi, ulemeyi dizgenleyemezdi. Oysa şimdi durum başka. Konstantinye'yi aldı artık. Üstelik kendisine günler süren kuşatmanın her an kaldırılması gereğinden söz eden baş vezirine, ona Halil'e karşına aldı. Yalnız ona mı? Savaşın tüm amansızlığına, bozgunlara, Urban'ın dev topunun parçalanıp donanmanın yakılmasına karşın gemileri karadan yürütüp aldı kendi. İmparatorundan Gistantinis'ine, papazından Yosmas'ına dek Bizans'ı savuranların onca kararlılığına, onca kahramanlığına karşın gece uykularını bölen, bir an olsun aklından çıkmayan, sevdalandığı hem de kara sevdalandığı, ateşiyle hummaya tutulmuş gibi sarsan, serserken de aşkıyla inim inim inleten Konstantinye'yi aldı işte. Sonunda muradına erdi. Halil biliyor artık, sonu yakın. Otağda döşeye uzanmış bostancıları beklerken yağmalanan kentin uğultusuyla birlikte karargahın karavanlarına gelen kuşların sesini de duyuyor. İlk yaz kuşları bunlar, güneşin habercileri. Kanatlarında gelecek güzel günlerin, sıcak yaz akşamlarının muştusunu getiren kuşlar. Yavaşça kapanıyor göz kapakları. Kendini gereksiz hesaplaşmalardan, anılardan, geçmişin kara basanlarından sonra nice çaba ve yorgunluklardan sonra gelen uykunun derinliğine bırakıyor. Bırakır bırakmaz da düşmeye başlıyor yine. Halil uyandığında bir renk cümbüşü içinde buldu kendini. Gün ışığıyla kıpırdayan renkten renge, biçimden biçime giren, her nakışında bir ağıt edası, yayla kokusu taşıyan rüzgarla yarışır ağzı köpüklü atların hızıyla devinen kilimlerin büyüsüyle kendinden geçer gibi oldu. Nasıl da şimdiye dek dikkat etmemiş, kuşatma süresince bu düş, bu güzelim renk evrenin içinde yasadığının ayrımına varmamıştı. Otağın dört yanını kaplayan kilimler direkleri asılı değerli taşlarla birlikte kıpırdıyor, Nakışlar buğday başakları örneği sarıdan kırmızıya, kırmızıdan turuncuya, turuncudan maviye, maviden yine sarıya, sonra kırmızıya, turuncuya sarılıyor, yeni bir dünyaya uyanmanın sevincini çoğaltıyorlardı. Savaş bitmiş, kanla, gözyaşıyla, acı ve terle yorulan Bizans toprağında ilk yaz çiçekleriyle birlikte Horasan iklimleri de sürgün vermişti. Keçi kılından kara çadırlarıyla Anadolu bozkırına kartal gibi inen Türkmen obalarını düşündü. Uçsuz bucaksız düzlükler geçmişler, dağlar aşıp ülkeler kat etmişlerdi. Yayla pınarlarına, ırmak boylarına sürmüşlerdi güzel dilili yağız atlarını. Çifte su verilmiş eğri kılıçlarıyla kaleler fethetmişler, can alıp can vermişlerdi. Sonunda Söğüt'ün düzüne kondurmuşlardı işte. Durdurak bilmeden Bilecik'i, Bursa'yı almışlar, Rumeli'ne varıp Edirne'de saraylar kurmuşlardı. Tuna'dan geçen atları 400 çadırlı bir aşiretten koskoca bir devlet çıkaran Ceddin'in atlarıydı. Halil Bizans'ın düşmesiyle Osmanlı'nın tarihinde yeni bir dönemin başlayacağını biliyordu. Devlet Oğuz Suresi'nden kopacak, dedesi Kara Halil'in kurduğu Yeniçeri Ocağı önce beylerin sonra padişahların başına bela kesilecekti. Yattığı yerden bir süre daha kutlu Horasan toprağından gelmiş kilimlere baktı. Uçarı bir sevinç kapladı benliğini. Yaşlı gövdesinde delikanlı bir dirimsellik, eskinin olağanüstü günlerinden belki de atalarının göçebeliğinden kalma bir atılımdı bu. Az kalsın doğru kısrağını çekmelerini buyuracaktı hizmetkarları. Otağda fırlayıp çıkacak, şimşek gibi atılıp Konstantiniyye'nin üzerinden Anadolu toprağına varacak, İznik'e doğru dolu düzgün at koşturacaktı. Sonra yavaşça azaldı içindeki sevinç, kahreden bir yenilmişlik duygusuna bıraktı kendini. Bostancılar otağa girdiklerinde hiçbir tepki göstermedi. Döşekten doğrulup masaya doğru yürüdü. Haritalar, fermanlar, mektuplar arasından bulduğu başvezirlik mührüne son bir kez daha baktı. Sonra mührünü Bostancıbaşı'ya verip muhafızların eşliğinde otağdan çıktı. Bir tepeyi aşıp kıyıya indiklerinde gördü kuleyi, kendi kulesini. Temelini atıp harcını karmamış, duvarını örmemişti. Ama taş taş yükseldiğini görmüş, masraflarını üstlenmişti. İmparatorluğun başka yerlerindeki anıtlarla birlikte adını, dolayısıyla da Çandarlı soyunun adını ölümsüzleştirecek kule karşısına çıkıvermişti ansızın. Tuhaf bir duyguyla ürperdi. O güne dek nasıl da ayrımına varamamıştı. Zanos'ta Sarıca'nın kuleleri dik yamacın üzerinden karşın kaplama sevri külahları, silindir biçimindeki ağır ve yayvan gövdeleriyle gölgesi suya bile vurmayan kendi kulesine, bu çok kenarlı bodur prizmeye tepeden bakıyor gibiydiler. Oysa çok değil bir yıl önce hisar yapılırken planları bizzat denetlemiş, her üç kulenin aynı yükseklikte ve aynı çapta olmalarına özen gösterilmesini isteyen Mehmet'e buyruğunun yerine getirilmesini bildirmişti. Kuleler arasındaki ayrımın gerçekte mimariden değil, arazinin konumundan kaynaklandığını düşünemeyecek kadar kendiyleydi Halil. Deniz tarafındaki çift surların üzerine yerleştirilmiş, korkunç ağızlardan çıkacak taş gülleleri yüzlerce metre uzağa fırlatmaya hazır büyük topları da görmedi. Alçaldığını, ezilip büzüldüğünü, giderek un ufak olduğunu hissediyor, düşlerindeki o uzun düşüşten sonra parçalanma anının endişesiyle içi içini yiyordu. Bakışlarını Hisar'ın burçlarından denize, sonra da karşı kıyıya kaydırdı. Orada batan güneşin erguvan rengine dönüştürdüğü boğaza karışan Göksu Deresi'nin ağzında küçük bir yelkenle demirlemişti. Bordası, Karadeniz'in dalgalarıyla yıpranmış geminin artık rüzgar tutmayan, yırtık pırtık yelkenlerinin arasından güzelce Hisar görülüyordu. Giderek kararan surları, surların dibindeki namazgahı ve kalenin içindeki fışkıran ağaçlarıyla insana yatıştıran bir görünümü vardı. Savaş burada bitmiş, daha doğrusu hiç başlamamış gibiydi. Göksu çayırının üzerinde kızıl bulutlar dolaşıyordu. Derenin ağzında suya bir batıp bir çıkan kara bataklar seçilmiyordu uzaktan. Ama Halil onların akşam vakti tatlı suya yaklaşıp başlarını kanatlarının altına gizleyerek batan güneşe karşı uykuya hazırlandıklarını, gün sonunda gelen yorgunluğun, hoş bir dinginliğin yatıştırıcılığında birbirlerine sokulup üzüldüklerini biliyordu. Yine böyle bir akşam vakti gün batımında seyretmişti güzelceyi. Yine böyle heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Ama o zaman Sultan Murat'ın Anadolu askeriyle Rumeli'ye geçişini düzenleyen Veziri Azam Halil Paşa'ydı. Kendi yaptırdığı kuleyi hapsedilmek üzere öküz arabasında götürülen bir tutsak değil. Haçlı ordusunun Tuna'yı aştığı haberini alır almaz Murat'ı inzivaya çekildiği Bursa'dan çağırmayı aklına koymuş, çocuk padişah Mehmet'in babamdan rica edesin kim babam oturup Edirne'yi İstanbul keferesinden hifz edip ben Ungurus kefesi üzerine varıp gaza edem lafına kalmamıştı. Murat'ın "beginiz vardır, varın uğraşın" demesi bile onu yıldırmamış, kasaboğlu Mahmut Bey'i özel olarak Bursa'ya gönderip tehlikeye düşen Devlet'in yeniden başına geçmesi için sultana göreve çağırmıştı. Murat, Anadolu askeriyle karşı kıyıda görününce omuzlarından büyük bir yükün kalktığını hissedip rahatlamıştı. Nasıl da şaşırtmışlardı düşmanı. Şimdi üç kulesiyle boğaza meydan okuyan Hisar'ın yerinde yıkık bir manastırdan başka hiçbir şey yoktu o zamanlar. Kıyıya toplar yerleştirilmiş, Yeniçeri, Cebeci ve Rumeli askeriyle savaş düzenine girilmişti. Gelibolu Boğazı'nın Haçlı donanması tarafından kapatıldığını, Murat'ın Rumeli'ye geçme şansının bir tek burada olduğunu biliyor, sevgili sultanını özlemle bekliyordu. Güzelce Hisar yine böyle bir akşam alacasında tutuşur, bulutlar Göksaç ayarında kızıla dönerken görünmüştü sipahiler. Atların kaldırdığı toz bulutu içinde bir hayaldiler. Hayaldiler ama ülkenin tek kurtuluştu ümidi. Ordunun göz bebeğiydiler. Kırmızı ve sarı bayraklarıyla iki koldan şimşek gibi iniyorlardı göksuya. İnerken de azaplarla müsellimleri peşlerinden sürüklüyorlardı. Zırhları, tolgaları, baltı ve mızraklarıyla atların üzerinde tunçtan heykellere benziyorlardı. Ve önlerinden gelen süt beyaz hısırağına binmiş Sultan Murat'tı. Sabaha binmeden meşallerin aşağından karşı kıyıya geçilmesini buyurmuştu padişah. Atlarının teri bile soğumadan Ceneviz gemilerine binmişler, Gelibolu'daki at gemilerine hiç de benzemeyen bu kocaman karınını ticaret kalyonlarının sayesinde Rumeli askerleriyle birleşmişlerdi. Halil sabaha karşı onlara engel olmak isteyen iki Bizans kadırgasının açılan top ateşiyle nasıl boğazın derin sularına gömüldüklerini bugünmüş gibi anımsadı ve Murat'ın hayatta olmayışını bir kez daha hayıflandı. Daha Varna zaferine doğru dürüst sevinemeden padişahın yanına Şaraptar Hamza Bey ile İshak Paşa'yı alarak bu kez iyi su işaretle meşgul olmak üzere Manisa'ya çekilmek istediğini Edirne'de öğrenmiş, devlet çarkını yine tek başına söndüreceğini düşünerek mutlu olmuştu. Ne var ki Murat'ın yokluğunu eskisinden daha çok duymaya başlayınca bir garip yalnızlığa, neredeyse terk edilmiş duygusuna dönmüştü mutluluğu. Şimdi bostancıların korumasında zindana götürülürken benzer bir yalnızlık duygusuyla ürpermiyor. Hayır, küçüldüğünü, tüm gücünün yok oluverdiğini, bir buyrukla hiçe dönüştüğünü, bir karınca kadar bile değeri kalmadığını düşünüp kahroluyor. Ve dört duvar arasında kapatılmadan önce son kez bakıyor boğazda gün batımına. Güzelce Hisar karanlığa karışmış bile, Göksu'nun ağzındaki yırtık yelkenli gemide öyle. Bir anılmaz yalnızlıktan tek başına. Nöbetçilerin yaktıkları ateşin şavkı suya vuruyor. Kara bataklar çoktan uykuya dalmışlar. Ne geçen bir gemi var, ne gürleyen bir top. Hala yağmalanan kentin gürültüsü buraya dek gelmiyor ama gecenin sessizliğinde bir elem gizli. Konstantinye'nin elemi mi bu, yoksa artık iyice yaklaşan şah damarında hissettiği ölümün kaçınılmazlığı mı? Halil birden bambaşka bir dünyada buluyor kendini. Bir el, görünmez bir güç gözlerine perde çekti sanıyor. Karanlık öylesine yoğun, o denli olağan dışı. Elleriyle duvarları yokluyor. Soğuk, taş duvarlar. Nemlenmemişler henüz, ıslanıp çürümemişler. Yapılalı şunun şurasında bir yıl bile olmadı. Daha harcı bile kurumamış taşların. Kireç kokuyorlar. Bir de martı yumurtası, bir de toprak. Rüzgar, lodos ve kan. Evet, kan kokuyorlar. Oysa Hisar biter bitmez kesilen kurbanların kanından başka kan karışmadı bu duvarların harcına. O kanların, toprağın bir anda emdiği oluk gibi akan kurbanların kanlarının hükmü yokmuş demek. Bir başka kurban daha gerekiyormuş Hisar'a. Gerçek bir insan, koskoca bir veziri azam gerekiyormuş. Demek ki onun kanıyla ıslanacak kalenin temelleri, toprak onun da helal kanını bir anda emecek artık Osmanlı mülkü olan bu eski, bu doyumsuz toprak. Kendi duvarlarım diye düşünüyor. Dünya ile arama giren, görür gözümü kör eden duvarlarım. Artık her şeyin geride kaldığını, renklere, tatlara yaşadığı tüm güzelliklere bir daha dönüş olmadığını, olamayacağını anlıyor. Şu an ne açlık umurunda ne de başının çıplaklığı. Görmek, görebilmek istiyor yalnızca. Az önceki gibi renkleri, biçimleri, dünyayı tüm gerçekliği içinde algılayabilmek. Giderek karanlığa alışıyor gözleri, köşedeki saman döşeği yağ kandilini, leğenli ibriği seçebiliyor. Hücrenin boyutlarını ölçmeye çabalıyor kafasında. Pek de fena sayılmaz hani, kandil olduğuna göre ışık ümidi var demektir. Yatıp soluklanacak, bunaldıkça dolaşacak bir mekanda. Edirne'deki konağa kadar olmasa bile otağından daha geniş bir hücrede olduğunu anlayıp gülümsüyor. Şu an neye benziyordur kim bilir? Kavuksuz, kaftansız, üstelik aç ve yorgun. Birden malıyla mülkünü, haremiyle servetini yitirmiş bir eski vezir-i azam olduğunun varlığını, varoluş nedenini artık yalnızca geçmişte arayabileceğinin farkına varıyor. Bu yeni duruma alışmak pek de güç değil aslında. Ama elinden tüm yetkilerini de almış olduğunu bilmek ona dayanılmaz bir acı veriyor. Ve dün içine yavaştan dolan ölüm düşüncesini bu kez daha somut bir biçimde yaşıyor. Doğrusu ölüm hiçbir vakit olağan bir şey gibi görünmedi ona. Devlet katında ölüm düşüncesinden de korkusundan da uzak yaşadı. Yalnızca bir kez Mehmet'in onu Cehennem'a kasrına çağırdığı gece yarısı gerçekten duydu ölüm korkusunu. Çünkü Ümera'dan değildi. Savaş alanlarında bulunmamış, gövdeden ayrılan bağışları delinen zırhlardan fışkıran kanı görmemişti. Ümera'dan olmadığı gibi Kapıkulu'ndan da gelmiyordu. Saruca ya da Şehabettin gibi devşirmeden çıkma bir devlet adamı değil. Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin akrabasından Çandarlı Halil'in o torunuydu. Oysa şimdi ölebileceği, cellatın bir vuruşta başını gövdesinden ayırabileceği olasılığı karşısında nasıl da güçsüz. Yine de bu olasılığı kendi varlığı dışında bir başkasının, bir başka vezir-i azamın ölümü gibi görmeye çabalıyor. Kesilecek kafa kendi kafası değil sanki. Ve birden Varna Savaşı'nda öldürülen Macar kralı Ladislas'ın acıklı sonu geliyor aklına. Kralın kesik başı zafer müjdesiyle birlikte varmıştı Edirne Sarayı'na. Ulak huzura çıkıp elinde tuttuğu kavanozu ona doğru uzatmış, bal içinden çıkarttığı sakallı küçük kelleyi saçlarından tutup havaya kaldırarak işte düşmanın diye bağırmıştı. Halil kellenin canlıymış gibi bakan kederli gözlerini, avurtları çökmüş ince uzun yüzünü, kara bıyıklarını çok iyi anımsıyor. Ve daha şimdiden ölümü beklerken üzerine değirmen taşı gibi çökecek zamanın ağırlığını duyumsuyor. Bursa'da Murat'ın vasiyetini dinlerken padişahların bile ölümlü olduğunu düşünmüş ama kendi ölümünü bir an olsun aklına getirmemişti. O gün Bursa'da şimdiki gibi zindanın uğultusuyla gelen yakın bir fısıltı değil, uzak, çok uzak bir ulusalıktı ölüm. Murat'ın taht kavgasında oğlundan korkacak kadar devlet yönetiminde deney sahibi bir padişahın belki bir işret gecesinden sonra ya da sabah gün ışırken bir cariyenin kollarında can vermesi mümkün padişahın vasiyetinde şöyle dile geliyordu. Eğer Bursa'dan gayrı yerde fevt olursam şöyle edeler ki perşembe günü kabrime koyalar. Ses üzerlerine düşecekmiş gibi boşlukta asılı duran kubbede yankılanıyor. Sarıcayla İshak Paşaların endişeli yüzlerini dolaşarak Molla Hüsrev'in kamışında kapkara bir tarih yazıya dönüşüyordu. Öyle bir yazı ki tek noktası, tek harfi bile değiştirilemez. Bursa'da merhum oğlum Ali yanındaki kabrin katında koyalar diyordu. Murat kendi gibi yiğit kalın sesiyle. O söyler Molla Hüsrev yazarken Halil de düşünüyordu. Vasiyetini yazdırdığına göre padişahlığı Mehmet'ten geri almaya çekiniyor olmalıydı. Çocuğun iktidarda kalmak için her çareye başvurabileceğini, onunla savaşa tutuşmayı bile göze alabileceğini öngörüyordu demek. Murat'a sevgiyle bakmış, kendisine ve devlet deneyimine güvenmesi gerektiğini, yeni çarenin hala ona bağlı olduğunu, onu istediğini uygun bir biçimde söylemişti. Şimdi üzeri açık türbesinde çoktan toprak olmuş padişahın üzerine yağan rahmet, Konstantiniye'nin düştüğü gün Halil'i yatıştırmaktan, ona cennetin kapılarını açmaktan öylesine uzak ki. Bahar rüzgarı da dışarıda kaldı artık. Yağmur ve güneşte.